yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'in Yuhanna kesiminin 18. bölümüne geldik. Bu bölümde İsa'nın tutuklanıp yargılanmasını, Getsemani bahçesindeki tutuklanışı, Hanna'nın önünde yargılanışı, Simon Petrus'un İsa'yı iki kere inkar etmesi, İsa'nın başkahinin önünde yargılanışı ve İsa'nın Vali Pilatus'un önünde yargılanışı yer almaktadır. Yuhanna'nın 13. bölümünde başlayıp Rab-i İsa Mesih'in 17. bölümdeki büyük duasıyla doruğa ulaşan yukarı oda konuşmasını tamamlamış bulunuyoruz. Büyük bilgin, büyük Tanrı adamı olan Agustin bu konuşmayla ilgili olarak şu yorumda bulunuyor. İsa'nın bu konuşması sözler açısından çok basit ama bu sözlerdeki düşünceler açısından çok derin bir konuşmadır. Çok doğru söylemiş bir söz. Evet, böylece Yuhanna'nın 5. ana kesimine gelmiş bulunuyoruz. İsa'nın dünyaya olan tanıklığı. Bunu 18, 19 ve 20. bölümlerde ele alacağız. Bu bölümde İsa'nın tutuklanışını ve başkahin önüne götürülüşünü göreceğiz. Bu konunun burada tanıtılış biçimi sinoptik İncil'lerde yani İncil'in Matta, Markus ve Luka kesimlerindeki tanıtılış biçiminden farklıdır. Matta, Markus ve Luka'da üzerinde ağırlıkla durulan konu İsa'nın insan yönü, insan tabiatı ve çektiği elemlerdir. İncil'in bu üç kaydında İsa öğrencileriyle birlikte Yeruşalim'e yaklaştıklarında onlara oraya ölmek için gittiğini söyler. Onlara ölümünden göreceği hakaretlerden, hırpalanışından ve ölümden bedensel olarak dirilişinden söz eder. Yuhanna'da üzerinde ağırlıkla durulan konu İsa Mesih'in tanrılığıdır. İsa Yuhanna müjdesinde beden almış tanrıdır ve burada onun yüceliği vurgulanır. Öyle ki tutuklanışı, ölümü ve ölümden dirilişinde dahi onun yüceliği açıkça görülür. İsa'nın konuşmaları arasında babaya geri döneceğini, nedenle sık tekrarladığını hatırlayacaksınız. Bu onun yüceliği üzerinde ağırlıkla durulması konusuyla da uyum içerisindedir. 18. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor, İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ele alacağımız bu ayetlerde Rab-i İsa Mesih'in yüceliğiyle alçak gönüllülüğünün bir karışımını göreceğiz. Öyle anlaşılıyor ki İsa Mesih gecelerinin çoğunu açıkta yıldızları seyrederek geçiriyordu. Acaba İsa niçin Yeruşalim'den dışarıya çıkmış Kidron Vadisi'nin karşı tarafına geçmişti? Sanımca İsa oraya sık sık giderek bunu kendine adet edinmişti. İkinci ayet, ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu diyor. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Luka 21. bölümün 37. ayetinde şöyle diyor. İsa gündüz tapınakta ders veriyor, geceleri ise kentten dışarı çıkarak Zeytinlik Dağı'nda sabahlıyordu. Yine Luka 22:39'da şu sözleri okuyoruz. İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytinlik Dağı'na gitti. Oraya gidebilmesi için Kidron Vadisi'nden geçmesi gerekliydi. Rabbimiz ise Kidron Vadisi'ni Yahuda onu ele vermek için Yahudilerle anlaştıktan sonra geçti. Belki Kidron'u geçen başka birisinin de ele verildiğini hatırlayacaksınız. Davut peygamberde oğlu Abşalom'la arkadaşı ve akıl hocası Ahitepel kendisine karşı isyan edince bu dereden karşı tarafa geçmek zorunda kalmıştı. Bildiğimiz kadarıyla İsa Yeruşalim'de hiçbir zaman sabahlamamıştır. Yaşamının son haftasında da Beytanya'daki dostlarının evinde yatıp kalkmıştı. Bu son gecesinde bile duvarlı şehir dedikleri Yeruşalim'in dışına çıkarak Getsemani bahçesine gitmişti. Üçüncü ayet, böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkahinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı diyor. Luka, İsa'nın söylediklerini bakın şöyle anlatıyor. bir haydutun peşindeymiş gibi kılıç ve sopalarla mı geldiniz? Burada İsa'yı tutuklamak için yaklaşık bir bölük askerin geldiğini görüyoruz. Bir bölük asker, bir tümen askerin onda birini oluşturur ve sayıca yaklaşık 500 askerden oluşur. İncil yazarlarından Matta, Yahuda İskariot'la beraber çok sayıda kişinin de geldiğini söyler. Peki niçin bu kadar çok sayıda insan ellerinde sopalar ve kılıçlarla gelmişlerdi? Bu insanlar İsa'nın mucizeler yaptığını biliyorlardı. Bu nedenle çok sayıda insanla gitseler İsa'yı yakalayabileceklerini düşünüyorlardı. Ama tüm bu gelişmeler karşısında İsa'nın takındığı tutuma dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara kimi arıyorsunuz diye sordu. 4. ayet. Değerli dostum, bu zavallı çaresiz adamın yani İsa'nın bazı kurnaz din adamlarının oyunuyla ve Roma askerlerinin gücüyle mi yakalandığını zannediyorsunuz? Hayır, eğer İsa kendiliğinden teslim olmasaydı bile bütün bu askerlerin silahı yine hiçbir işe yaramayacaktı. 5. ayet, Nasıralı İsa'yı diye karşılık verdiler. İsa onlara benim dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. Bu ayette geçen sözleri kaçırmamanızı istiyorum değerli dostum. Gerçekten burada geçen sözlerde çok derin gerçekler yatmaktadır. Bu insanlar İsa'ya Nasıralı İsa'yı arıyoruz dediler. Ona Mesih demeye yanaşmıyorlardı. Mesih sözcüğü İsa'nın tanrılığıyla ilgili bir kavram olduğundan ve bu adamlar onun tanrılığını kabul etmek istemediklerinden ondan söz ederken sadece Nasıralı İsa diyorlardı. Onların bu tutumu gayet normal sayılmalıdır. Çünkü İsa geldiğinde göktekiler ve yerdekiler ve hatta yer altındakiler, cehennemdekiler bile İsa'nın adında diz çökeceklerdir. Bunu ben demiyorum, Tanrı'nın sözü diyor. Ama bakın buradaki kalabalık İsa'nın Mesih, kurtarıcı ve Tanrı oğlu olduğunu kabul etmek istemiyorlardı. İsa'yı tanımıyorlardı. Burada her şeyden daha ilginç olan şey Yahuda İskariot'un onu ilk bakışta tanımamasıydı. Yahuda İsa'yı niçin tanıyamamıştı? Elçi Pavlos şöyle diyor. Yaydığımız müjde örtülü ise de mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı, iman etmeyenlerin üzerine doğmasın diye bu çağın ilahi yani şeytan onların zihinlerini kör etmiştir. 2. Korintoslar 4, 3 ve 4. ayetler. Yine Pavlos 1. Korintoslar mektubunda doğal insanın Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri bilip kabul edemeyeceğini çünkü bu şeylerin ruhsal olarak anlaşılabildiğini söyler. İsa orada yüce Rab olarak durduğundan olsa gerek Yahuda onu tanıyamamıştı. 6. ayet. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Evet, insanlar, bir sürü insan, askerler, kolcular İsa'yı yakalamaya geliyorlar. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıyor, bu gelen insanlara soruyor, kim arıyorsunuz? Nasıralı İsa'yı diyorlar. Ve İsa benim der demez bu insanlar gerileyip yere düşüyorlar. Tanrısal söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini babadan gelen İnayet ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük diyor Yuhanna 1. bölüm 14. ayette. İsa Mesih kendisini dünyanın günahlarını kaldıran değerli dostum Tanrı kuzusu olarak teslim ettiği bu karanlık anlarda dahi Tanrılığını açıkça göstermiştir. Bunun sonucunda ne oldu? İsa Mesih onlara benim sözünü söylediği zaman benim dediği zaman hemen hepsi gerileyip yere yuvarlandılar. Sırt üstü yere düştüler. İsa bu sözlerle tüm yetkinin kendi elinde olduğunu, kendi izni olmadan hiç kimsenin kendisine bir zarar veremeyeceğini göstermiş oluyordu. Tabii onların yere düşmesi değerli dostum, İsa'ya tapınmak için değildi. Onlar İsa, Nasıralı İsa benim deyince yere düştüler. Düştüklerinde allak bullak olmalıydılar. Çünkü karşılarında kendileri gibi sıradan birisi Nasır Ali İsa değil ama benim diyerek Tanrı olduğu iddiasında bulunan Tanrı insan Rab İsa Mesih duruyordu. Bu aynı zamanda kendisiyle ilgili eski bir ön bildirinin gerçekleşmesi oluyordu. Rab ışığım ve kurtuluşumdur. Kimden korkayım? Rab hayatımın kudretidir. Kimden korkayım? Kötüler, düşmanlarım ve hasımlarım bile etimi yemek için bana karşı ayaklansalar dahi sendeleyip düşecekler diyor mezmur yazarı 27. mezmurun 1 ve 2. ayetlerinde. Bu ayette İsa'nın Tanrı yönünü görüyoruz. Mezmur 35:4'te de onun insan yönünü görüyoruz. Canımı arayanlar utanıp rüsvay olsunlar. Bana kötülük düşünenler geri dönsünler de yüzleri kızarsın. Yine Mezmur 40. bölüm 14. ayette şu sözleri okuyoruz. Yok etmek için canımı arayanlar hep birden utansınlar ve yüzleri kızarsın. Kötü halimden zevk alanlar geri dönüp rüsvay olsunlar. Rab'bin burada yüceliğini onlara kısa bir süreyle de olsa göstermesi ne çarpıcıydı. Onlar Nasıralı İsa'yı aramaya gelmişti ama İsa onlara benim diyerek tanrılığını açıklamıştı. Değerli dostum, siz kimi arıyorsunuz, kimi görüyorsunuz? Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kurtulmamış bir kimse onu bilmez. İnsanlar İncil'i okuyup kiliseye giderek dindar olurlarsa da Nasıralı İsa'nın yaşayan Tanrı'nın oğlu, diğer bir deyişle kurtarıcı Rab İsa Mesih olduğunu hala kavramamış olabilirler. Değerli kardeşim, siz kimi görüyorsunuz? Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kurtulmamış bir kimse onu bilmez. İnsanlar İncil'i okuyup kiliseye giderek dindar olurlarsa da Nasıralı İsa'nın yaşayan Tanrı'nın oğlu, diğer bir deyişle kurtarıcı Rab İsa Mesih olduğunu hala kavramamış olabilirler. Bunun üzerine diyor Yuhanna 18. bölüm 7-9 ayetler arasında İsa yeniden kimi arıyorsunuz diye sordu. Nasıralı İsa'yı dediler. İsa şöyle cevap verdi. Size benim dedim. Madem beni arıyorsunuz bırakın bunlar gitsinler. Söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu bu. Bana verdiklerinden hiçbirini kaybetmedim, yitirmedim. İsa'nın yetkisine dikkat edin. O her şeyin denetimini elinde bulunduruyordu. Onlara kimi yakalayıp kimi yakalamayacaklarını bile söylüyordu. Zekeriya peygamberin ön bildirisi uyarınca çobanı vuracaklar ve sürüsü dağılacaktı. Ama İsa sürüsünden hiçbirinin kaybolmasına izin vermeyeceğini söylemiştir. Öğrencilerin hiçbiri tutuklanmayacaktı. İsa'nın öğrencilerinin İsa ile beraber yakalanıp tutuklanmamaları ilginç değil midir? Onlar da İsa ile beraber olduğu için suç ortağı olarak en azından tanık olarak alınıp götürülebilirlerdi. Ama hiç de öyle olmadı. Simon Petros yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkahinin Malkus adındaki kölesini vurup sağ kulağını kopardı diyor 10. ayette. Peki Simon Petrus'u bu adamın kulağını kestiği için niye tutuklamadılar? İlginç değil mi? 11. ayette İsa Petrus'a kılıcını kınına koy dedi. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi? Doktor Luka, İsa'nın kulağı kesilen adamın kulağına dokunduğunu ve onu iyileştirdiğini yazıyor. Peki ama Petrus'u yaptığı bu şey nedeniyle niçin tutuklamamışlardı? Çünkü İsa onları bırakın gitsinler demişti. Orada emirleri İsa veriyordu. O her şeyin denetimini kendi ellerinde bulunduruyordu. Simon Petros, zavallı cahil balıkçı. Petros belki de gerçekten samimi bir adamdı. İsa'ya gittiği yere niçin kendisinin de gidemeyeceğini sormuştu. Rab için canını bile vermeye hazırdı. Bunu laf olsun diye söylemiş olduğunu hiç de zannetmiyorum. Ama Rab ise ona, sen henüz kendini iyi tanımıyorsun. Bu gece beni tanıdığını dahi inkar edeceksin demişti. İmanlılar da yaşamlarını tekrar ve tekrar Rab'be adıyorlar. Yeniden tövbe edip Rab'be bağlanıyorlar. Petros da her çağrıda öne gelip Rab'be yeni bir bağlılık için adım atacak bir kişilikteydi. Ama burada unuttuğumuz bir şey var. Biz bunu kendi gücümüzle gerçekleştiremeyiz, yapamayız. Bu aynı tecrübeden Paulos da geçmiş ve şöyle demişti. İçimde iyi olanı yapmaya istek var ama gücüm yok. Mesih'e adanmış bir yaşamı sadece ve sadece kutsal ruh ortaya çıkartabilir. Petros belki de içinden şöyle düşünüyordu. Ben ona onun uğrunda nasıl ölünürmüş göstereceğim. Kim bilir, belki Petros bunu bir gurur meselesi yapmıştı, bilmiyoruz. Simon Petros iyi bir balıkçıydı. Nasıl balık tutulacağını, ağların nasıl atılacağını, balıkların nasıl temizleneceğini, ağların nasıl onarılacağını çok iyi biliyordu. Ama savaşçılığına gelince hiç de iyi bir savaşçı değildi. Doğru dürüst kılıç tutmasını bile bilmiyordu. Adamın kafasını kesmek isterken sadece kulağını kesebilmişti. İsa ona kılıcını indirmesini, yerine koymasını söyledi. Oysa daha önce İsa onlara birer kılıç almalarını öğütlemişti. İsa bu sözü onlara kendisini korusunlar diye değil, ama kendi kendilerini korusunlar diye söylemişti. İsa Mesih burada kendisini onu tutuklamaya gelenlerin eline teslim ediyordu. Dediğim gibi babanın kendisine içmesi için verdiği kaseyi içmeye hazırlanıyordu. Kutsal yazılarda birden fazla kaselerden söz edilir. Örneğin kurtuluş kasesi. Kurtuluş kasesini alıp Rabbin adını çağıracağım diyor mezmur yazarı 116. mezmurun 13. ayeti. Teselli kasesi vardır. Yeremya 16:7'de babalarıyla anaları için onlara teselli kasesini içirmeyecekler. Sevinç kasesi vardır kutsal kitapta. Düşmanlarımın karşısında önüme sofra kurarsın, başımı yağla mesedersin, kasem taşkındır diyor 23. mezmurda. Rab İsa'nın içmek üzere olduğu bu kase ona Baba Tanrı tarafından verilmişti. Bu korkunç bir kaseydi. Ve Rab İsa Getsemani bahçesinde babaya dua ederken şöyle demişti: Baba, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Bu İsa'nın çarmıh üzerinde bizim için taşıdığı yargı kasesiydi kardeşim. İsa Mesih'e sırtını çeviren herkes bu yargı kasesini kendisi içmek zorundadır. İsa bu kaseyi bizim yerimize kendisi içti. Buna mecbur değildi. Kendisi tamamen suçsuz, günahsız ve lekesiz olduğu halde bu kaseyi ta son tortusuna kadar içti. O kasede sizin ve benim günahlarımız vardı. Evet, bir de yargı kasesi bulunmaktadır ki bu kasede yeryüzüne gelecektir. Ben öyle inanıyorum ki vahiy kitabında söz edilen kötülerin üzerine dökülecek olan 7 öfke kasesi bu sözün gerçekleşmesi olacaktır. Kötüler üzerine kementler yağdıracak, kaselerinin payı ateş, kükürt ve samyeli olacak diyor mezmur yazarı 11. mezmurun 6. ayetinde. Bu onun öfke kasesi olacaktır. Çünkü İsrail'in Tanrısı Rab bana şöyle diyor: Benim elimden şu öfke şarabı kasesini al ve seni göndereceğim bütün milletlere onu içir. Yeremya 25 ayet 15. Dikkatlerinizi tekrar Rab İsa Mesih'in Petros'a söylediği sözlere çekmek istiyorum. Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi? İsa burada baba bana bu kaseden içmemi emrediyor. Onun bu emrine boyun eğmek zorundayım demiyor. Ama babanın bana vermiş olduğu bu kaseyi içmeyeyim mi diyordu. Bundan daha büyük bir isteklilik olamaz. Bu nedenle kurtarıcı İsa'nın çarmıh ölümüne gönülsüz olarak gittiği şeklinde yanlış bir kanıya kapılmayalım. Çünkü bakın, İbraniler mektubunun yazarı bu doğrultuda şu tanıklıkta bulunuyor. O kendini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhtaki ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. İbraniler 12 ayet 2. Bundan sonra bölükle komutanı ve Yahudi yetkililerin kolcuları İsa'yı tutup bağladılar. Önce Hanna'ya götürdüler, çünkü Hanna o yıl baş kahinlik eden Kayafas'ın kayınbabasıydı. Yuhanna 18, 12 ve 13. ayetler. Bütün bu düzenleri kuranlar Yahudilerin din adamlarıydı. Bunlar halkın tepkisinden korktuğundan İsa'yı gündüz gözüyle herkesin önünde yakalamak istemiyorlardı. İsa bu durumu bildiğinden onlara kendisini rahatlıkla tutuklayabilecekleri bir fırsatlar olsun diye geceleyin şehir dışına çıkmıştı. Onu gelip yakaladılar ve tutukladılar. Hiç gereği olmadığı halde ellerini bağladılar. Evet, İsa dünyanın kurulmasından önce kurban olarak belirlenen Tanrı kuzusuydu kardeşim. Boğazlanmaya götürüldüğünü bile bile kendisini hiç karşı koymadan düşmanların eline teslim etti. Onu ilkin Hanna'ya götürdüler. Bu konudaki ayrıntıları İncil kayıtlarında sadece Yuhanna'da görmekteyiz. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna diğer öğrencilerin göremeyeceği bazı şeyleri görebilme ayrıcalığına sahipti. Hanna o yıl İsrail'in başkahiniydi. Ve belki de hala başkahinlerin sarayındaki o karargâhta bulunuyordu. Hristiyan olmayan tarihçilerin aktardıklarına göre Hanna, o dönemde İsrail'de başkahinlik yapan kişiler arasında en zeki, en kurnaz ve de en fesat olanıymış. Her ne kadar Roma hükümeti resmi başkahin olarak Kayafas'ı tanıyorduysa da, Hanna o dönemde İsrail'in resmi olmayan dinsel önderiydi. Sanımcı Hanna, Romalılarla nasıl uzlaşacağını çok iyi bilen bir önder ve siyaset adamıydı. Yine öyle zannediyorum ki, İsa'nın yakalanması için gerekli düzenleri kuran, onun tutuklanmasını yani İsa'nın tutuklanmasına, yargılanmasına ve haç ölümüne gitmesine neden olan bir numaralı kişi Hanna'ydı. İsa'nın yargılanmasına yönelik tüm gelişmelerde İsa ile alay etmek konusunun ön planda geldiğini görüyoruz. Dediğim gibi tüm bu düzenlerin gerisinde İsrail'in yaşlı başkahini Hanna bulunmaktaydı. Yüzyıllardan bu yana Yahudi ulusuna gerçekten büyük haksızlıklar yapıla gelmiştir. Yahudiler Hanna, Kayafas ve Pilatus'un işlediği suçlardan suçlu tutulmuşlardır. Şimdi büyük bir suç işleyen, yüz kızartıcı bir suç işleyen bir Türk'ten dolayı bizler hepimiz suçlu tutulamayız değil mi? Roma politikası yüzyıllardır Yahudileri İsa Mesih'in katili olarak damgalamış, onların bu tutumu da bugünkü Avrupa'da rastlanan antisemitizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani Yahudi düşmanlığı. Ama unutulmamalıdır ki Yahudiler diğer uluslardan daha suçlu değildiler. Çünkü konu üzerinde yapılacak son bir değerlendirme, hangi ulustan olursak olalım, hepimizin aynı ölçüde suçlu olduğumuzu gösterecektir. Yani İsa Mesih'in ölümünden sadece Yahudiler değil, bir bütün olarak tüm insanlık sorumludur. Çünkü İsa Mesih çarmıh üzerinde tüm insanlar için ölmüştür. Bu nedenle onun ölümünün suçlusu olarak şu ulus ya da bu toplum değil, sen ve ben hepimiziz kardeşim.